Ayrım 47 Kurtuluş Projesi Andy Weir Sayfa 495 Bir geminin içindeki tüm havanın boşalması şaşırtıcı derecede uzun sürer. Filmlerde en ufak bir yarıkta herkes hemen ölür ya da kaslı adam kol kasıyla falan tıkar o deliği. Ama gerçek hayatta hava o kadar hızlı hareket etmez. Hava kilidindeki acil durum vanası 4 santimetre genişliğinde, uzay geminizde büyük bir deliğe benziyor değil mi? Geminin havasının orijinal değerinin %10'una düşmesi 20 dakika sürüyor. Ve artık çok daha yavaş düşmeye başladı. Sanırım bu bir logaritmik fonksiyon. Yani bu acil durumun ortasında elimde tüple öylece beklemek zorundayım. Neyse, %10 da yeter diyorum. Hava kilidinin acil durum vanasını kapatıp gemiyi tekrardan mühürlüyorum. Sonra da nitrojen tüpünü açıyorum. Şimdi hava kilidinden gelen tıslamayı dinlemektense nitrojen tankından gelen tıslamayı dinliyorum. Pek bir şey fark etmiyor. Bir kez daha sıra beklemede. Ama bu sefer o kadar uzun sürmüyor. Muhtemelen nitrojen tüpünün içindeki basıncın geminin basıncından çok daha yüksek olmasıyla alakalı. Neyse ne, kısacası çok geçmeden gemi 0.33 atmosfer basıncına geri döndü. Ama bu sefer içerisi neredeyse tamamen nitrojen dolu. İşin komiği bu GDF elbisesini çıkarsam hiç sıkıntı çekmem, çok rahat nefes alabilirim ölene kadar. Hayatta kalmama yetecek kadar oksijen yok içeride. Nitrojenin mümkün olan her şeyin içine girmesini istiyorum. Her çatlağa sızmasını istiyorum. Tahum ipler her neredeyse onlar yakalanıp infaz edilmesini istiyorum. Gidin benim N2'lerim ve yakın yıkın her yeri. Kakı kontrol etmek için laboratuvara iniyorum. Orayı o kadar aceleyle terk ettim ki kapağı kapatmayı unutmuşum. Neyse ki astrofaj yapışkan bir şey. Yüzey gerilimi ve hareketsizlik bir yere gitmesini engellemiş. Kapağını kapatıp kutuyu hava kilidine çıkarıyorum, kutuyu gemiden atıyorum. Muhtemelen tankın içindeki canlı astrofajı kurtarabilirdim. İçeride gizlenen tüm tahum iplere ulaşması için tankın içini nitrojenle doldurabilirdim. Ama niye bu riski göze alayım ki? 2 milyon kilogram astrofajım var. Sırf birkaç yüz kilo astrofaj kurtaracağım diye tüm görevi riske atmanın ne manası var? 3 saat bekliyorum, sonra da sigortaları açıyorum. İlk bir panikledikten sonra yaşam destek sistemi geminin bereketli oksijen rezervi sayesinde havayı normal seviyeye geri döndürüyor. Gemide bulunan tüm tahum ip kaynaklarını izole etmem gerekiyor. Tercihen yaşam destek sistemi içerideki tüm nitrojeni dışarı atmadan önce. Bunu neden havayı normale geri çevirmeye başlamadan önce yapmıyorum? Çünkü GDF elbisesini giymeden bunu yapmak hem daha kolay hem de daha hızlı olacak. Bunun için ellerime ihtiyacım var, hantal eldivenlere değil. Orlan'dan çıkıp elimde nitrojen tüpüyle laboratuvara süzülüyorum. İlk önce üretim çiftlikleri. 10 çiftliğin her birini plastik poşetlere koyuyorum. Her poşete küçük bir vana takıyorum. Tutkal her işi görüyor ve içeri nitrojen pompalıyorum. Çiftliklerde bir sızıntı varsa nitrojen içeri sızıp her şeyi öldürecek. Uslu duran sızıntısı olmayan çiftliklere ise bir şey olmayacak. Poşetler zaten hava geçirmezler ama yine de kolibandıyla da bantlıyorum ve basıncını bilerek biraz daha arttırıyorum. Yanları ve tepesi biraz şişiyor. Çiftliklerden herhangi birinde bir sızıntı varsa şişkinlik ineceğinden bunu gözle tespit etmek mümkün olacak. Sırada böcekler ve içlerindeki mini çiftlikler. John ve Paul'ün mini çiftlikleri zaten takılmıştı. Üretim çiftliklerini yaptığım gibi mini çiftlikleri de izolasyon poşetlerine koyuyorum. İşler sarpa sardığında Ringo üzerinde çalışıyordu. O yüzden Ringo'nun ve George'un mini çiftlikleri hala takılmamıştı. Onları da aynı poşetin içine alıyorum. Her şeyi duvara bantlıyorum. Poşetlerin etrafta süzülmesini istemiyorum. Sivri bir şeye çarpabilirler. Laboratuvar darmadağın olmuş. Dönüş sürücülerini kapattığımda Ringo'nun yarısını sökmüş haldeydim. Aletler, böcek parçaları ve her türlü çer çöp havada süzülüyor. Mola vermeden önce tüm bunları yer çekiminin yardımı olmadan toparlamam gerekecek. Hay ben böyle işin diye mırıldanıyorum. 28. bölüm. Büyük Taumit firarı üzerinden 3 gün geçti. Hiçbir şeyi şansa bırakmadım. Her bir yakıt tankını tek tek elle kapattım. Her birini yakıt sisteminden ayırdım. Sonra her tankın içini açıp içinden astrofaj örneği aldım ve Taumitler bulaşmış mı diye mikroskopta örnekleri inceledim. Neyse ki 9 tank da testi geçti. Dönüş sürücülerini tekrar çalıştırdım ve şimdi 1,5G'de hareket halindeyim. Bu tekrar yaşanırsa beni uyarsın diye bir Taumit alarmı ayarladım. Bunu daha en baştan yapmam gerekirdi ama bazen insanın kafası çalışmıyor işte. Bir tarafında ışık, öteki tarafında bir ışık sensörü, üzerinde de astrofaj bulunan bir lamp, Taumit çiftliklerinde kullandığımın aynısı. Tüm sistem laboratuvarda, açık havada. Taumit bu astrofaja saldırıp onları yerse lam şeffaf olacak ve ışık sensörü ötmeye başlayacak. Şimdilik öten yok, lam hala simsiyah. Madem ortalık sakinleşti ve sorunu kontrol altına aldım, artık milyon dolarlık soruyu sorabilirim. Taumitler nasıl serbest kaldı? Ellerimi belime koyup karantina alanına dik dik bakıyorum. Bu hanginizin başının altından çıktı diyorum. Bir türlü akla mantığa oturtamıyorum bu olayı. Çiftlikler aylardır en ufak bir sızıntı emaresi göstermeden hayatlarına devam ediyordu. Mini çiftliklerde en ufak bir çıkış noktası bulunmayan çelik kapsüllerin içindeler. Belki son salgından beri, yani Adrian'dan beri geminin içinde gizlenen Taumitler vardı. Ama şimdiye dek nasıl olduysa hiç astrofaj bulamadılar mı yani? Hayır, yaptığımız deneyler Rocky ile bana Taumitlerin yiyecek bulamazlarsa bir haftaya açlıktan öldüklerini göstermişti ve tutumlu davranmak gibi bir huyları yok. Ya görmemişçesine ürüyorlar ve gördükleri tüm astrofajı mideye indiriyorlar ya da gıkları çıkmıyor. Bu kutulardan biri sızdırıyor olmalı. Her şeyi hava kilidinden dışarı atamam. Dünyayı kurtarmak için bu Taumitlere ihtiyacım var. Peki ne yapabilirim o zaman? Sıkıntı çıkaranın hangisi olduğunu bulmam gerekiyor. Her çiftliği yakından inceliyorum. Poşet içinde olduklarından kutuların üzerindeki kontrolleri kullanamıyorum. Ama zaten bunlara ihtiyacım yok. Kutular tamamen otomatik. Oldukça basit bir sistem aslında. Rocky karmaşık sorunlara basit çözümler bulmakta usta. Çiftlik içerideki havanın sıcaklığını gözetim altında tutuyor. 94,415 santigratın altına düşerse Taumitler hepsini yediği için içeride hiç astrofaj kalmadığı anlamına geliyor. Bu durumda da içeriye biraz daha astrofaj pompalıyor. Bu kadar basit. Ayrıca sistem çiftliği ne sıklıkla beslemesi gerektiğinin de kaydını tutuyor. Bu kayıtlara dayanarak içerideki Taumit nüfusunu ne sıklıkla beslemesi gerektiğinin kabaca bir hesabını çıkarıyor. Nüfusu kontrol altına tutmak için gerek gördüğünde pompaladığı astrofaj miktarını ayarlıyor ve elbette bize içerisinin mevcut durumunu gösteren bir göstergesi de mevcut. Çiftliklerin göstergelerini kontrol ediyorum. Her birinin sıcaklığı 96,415 santigrat ve tahmini yaklaşık 10 milyon Taumitlik birer nüfusa sahipler. Tam da olması gerektiği gibi. Hım diyorum. Bu çiftliklerin içindeki hava basıncı etrafındaki nitrojen basıncından çok daha düşük. Bu çiftliklerden birinde bir sızıntı olsa nitrojen de içeri sızar ve çok geçmeden tüm Taumitler ölür. Ama hala hayattalar ve 3 gündür böyle. Üretim çiftlikleri sızdırmıyor. Sızdıranlar mini çiftlikler olmalı. Ama bir mikrop yarım santimlik eridyen çeliğini nasıl aşabilir? Rocky işinin ehli ve eridyen çeliğini kullanmasını biliyor. Mikrop geçirgen olsa bunu bilirdi. Erit'te Taumit yok. Ama şüphesiz başka mikroplar var. Bu onlar için yeni bir şey değil. Tüm bunlar normalde imkansız gözüyle bakacağım bir şeyi düşünmeme sebep oluyor. Rocky bir mühendislik hatası yaptı. O hiç hata yapmaz. Mesele bir şeyler üretmek olduğunda. O gezegeninin en hünerli mühendislerinden biri. Burada hata yapmış olamaz, değil mi? Bu konuda su götürmez kanıta ihtiyacım var. Astrofaj test lamlarından daha fazla yapıyorum. Taumitleri bulmakta çok işe yararlar ve yapması da kolay. İçine iki tane mini çiftlik koydum, poşetten başlıyorum işe. George ve Ringo'ya koymayı planladığım çiftliklerden. Dışarıdan bakıldığında gayet kapalı görünüyorlar. Kapsül şeklinde metal parçaları bunlar esasında. İçeride her türlü şey dönüyor olabilir ama dışı pürüzsüz, eridyan çeliği. Kutunun bir köşesindeki koli bandını söküyorum, kapağını aralıyorum ve astrofajlı lamı içeri atıp hemen her şeyi tekrar kapatıyorum. Bir numaralı deney. Yanlışlıkla saf nitrojen içinde yaşamayı başaran bir tür süper taumip üretip üretmediğimden emin olmalıyım. Öğrendiğim ilginç bir bilgi daha. Taumipler astrofajlı lama bir kez bulaştı mı o lamın tertemiz olması sadece birkaç saat sürüyor. Ben de birkaç saat bekliyorum ve lam hala siyah. Tamam, güzel. Süper taumip falan yok. Bandı söküyorum, kutuyu açıyorum ve bir dakikalığına içine havalandırıyorum. Sonra tekrar kapatıyorum. İçindeki nitrojen miktarı oldukça az olmalı artık. Taumip 82.5'un endişelenmesi gerekenden çok daha az. O mini çiftliklerde bir sızıntı varsa lam bana bunu söyleyecek. Bir saat herhangi bir değişiklik yok. İki saat herhangi bir değişiklik yok. Emin olmak için kutunun içindeki havadan örnek alıyorum. Nitrojen seviyesi neredeyse sıfır. Demek ki sıkıntı bu değil. Kutuyu tekrar bantlıyorum ve bir saat daha bekliyorum. Yok. Mini çiftlikler sızdırmıyor. En azından George ve Ringo'ya koymayı planladıklarım sızdırmıyor. Belki sızdıranlar çoktan sondalara koyduğum mini çiftliklerdir. Bunlar John'la Paul'un yanlarına yapıştırılmış haldeler. Böceğin gövdesinin koruması altında falan değiller. John ve Paul'in kutularıyla taumip bulma deneyini tekrarlıyorum. Aynı sonuçla karşılaşıyorum. Taumip falan yok ortalıkta. Pekala, sıra nihai teste geldi. John, Paul ve sondalara yapıştırmadığım diğer iki mini çiftliği karantinadan çıkarıyorum. Onları laboratuvar masasının üzerine taumip alarmının yanına koyuyorum. Temiz olduklarından hemen hemen eminim ama değillerse bunu hemen öğrenmek istiyorum. Dikkatimi vukuatlı olma ihtimali çok daha düşük olan şüphelilere çeviriyorum, üretim çiftliklerine. Taumipler eridyan çeliğinden kaçamıyorlarsa o zaman ksenonitin içinden de kesinlikle geçemiyorlardır. Bir santimlik ksenonit Rocky'nin 29 atmosfer basıncına göğüs gerebiliyor. Elmastan daha dayanıklı ve nasılsa kırılgan değil. Ama hiçbir şeyi göz ardı etmemeliyim. Astrofaj, lam teslimi içinde üretim çiftliklerinin bulunduğu kutularla tekrarlıyorum. Hepsini tek tek test etmenin manası yok. Süreci hızlandırıyorum. Şimdi 10 çiftlikte normal hava dolu kutunun içinde, yanlarında da bir adet astrofaj lamı var. Uzun bir gün oldu. Biraz mola verip uyumak için iyi bir fırsat. Neler olacağını görmek için bu gece onları rahat bırakacağım. Yatakhanedeki yatağımı laboratuvara taşıyorum. Taumip alarmım çalarsa bunun beni uyandıracağından emin olmak istiyorum. Daha gürültülü bir çözüm bulacak kadar kafam kalmadı. Ben de kulaklarımı laboratuvar masasına yaklaştırıp paydos ediyorum. Uykuya dalıyorum. İzleyecek biri yokken uyumak yanlış geliyor. 6 saat sonra uyanıyorum. Kahve! Ama dadı kollar aşağıda yatakhanede haliyle cevap veren olmuyor. Ha, doğru. Yatakta oturup geriniyorum. Kalkıp karantina alanına gidiyorum. Bakalım taumip çiftlik testleri ne durumda? İlk çiftliğin astrofaj lamını kontrol ediyorum. Tamamıyla şeffaf. Ben de bir sonrakine geçiyorum. 1 dakika şeffaf mı? Hala %100 uyanmış değilim. Gözlerimi ovalayıp tekrar bakıyorum. Hala şeffaf. Taumip lama ulaşmış. Üretim çiftliğinden kaçmışlar. Laboratuvar masasının üzerindeki taumip alarmına dönüyorum. Ötmüyor ama kendi gözlerimle göreyim diye masaya koşturuyorum. Astrofaj lamı hala siyah. Derin bir nefes alıp veriyorum. Pekala diyorum. Karantina alanına dönüp diğer çiftlikleri kontrol ediyorum. Her birinin içindeki lam şeffafa dönmüş. Çiftliklerde sızıntı var. Hepsinde sızıntı var. Mini çiftliklerde sıkıntı yok. Taumip alarmının yanında duruyorlar. Ensemi ovuşturuyorum. Sorunu buldum ama anlamadım. Taumipler çiftliklerden firar ediyorlar. Tamam da nasıl? Ksenonit de çatlak olsa basıncı yüksek olan nitrojen içeri sızar ve her şeyi öldürürdü. 10 çiftlikte de mutlu, sağlıklı taumit nüfusları var. Nasıl oluyor bu? Yatakhaneye inip kahvaltı yapıyorum. Bir zamanlar Rocky'nin atölyesini oluşturan ksenonit duvara bakıyorum. Duvar hala yerinde ama ortasında Rocky'den istediğim koca delik var. Orayı çoğunlukla depo alanı olarak kullanıyorum. Koma bulamacına bir öğün daha yaklaşmış olduğum gerçeğini düşünmemeye çalışarak kahvaltı burrito'mdan bir ısırık daha alıyorum. Deliğe bakıyorum, kendimi bir taumip olarak hayal ediyorum. Bir nitrojen atomundan milyon kat daha büyüğüm ama nitrojen atomunun geçemediği bir delikten geçebiliyorum. Nasıl ve bu delik nerede? İçimde kötü bir his doğmaya başlıyor, daha çok bir şüphe. Peki ya taumipler, nasıl anlatayım? Ksenonit moleküllerinin arasından sürüne sürüne geçebiliyorlarsa, ya delik falan yoksa? Somut materyalleri büyülü bariyerler olarak hayal ederiz ama moleküller ölçekte hiç de öyle değiller. Daha çok molekül dizileri, atom örgüleri ya da her ikisinden ibarettirler. Mini minnacık bu dünyaya daldığınızda katı maddelerin aslında tuğla duvarlardan ziyade sık ormanlar olduklarını görebilirsiniz. Ben rahatlıkla sık bir ormanda ilerleyebilirim. Çalılıkların üzerine basmam, ağaçların etrafında dolanmam, dalların altından eğilerek geçmem gerekebilir. Ama yine de bu benim için çok büyük bir sorun teşkil etmez. O ormanın kıyısında rastgele yönlere hizalanmış 1000 tane tenis topu atma makinesi olduğunu canlandırın gözünüzün önünde. Tenis topları ormanın ne kadar içine girebilirler? Çoğu ilk birkaç ağacı bile geçemeyecektir. Kimileri ağaçlardan sekip biraz daha içerilere girebilir. Kimilerinin şansı iyice yaver gider ve birkaç kez sekip çok daha içlere girebilir. Ama çok geçmeden en şanslı tenis topunun bile enerjisi tükenir. O ormanın 50 feet içerisine girmiş bir tenis topu bulmak hiç de olası değildir. Diyelim ki orman 1 mil genişliğinde, ben öteki tarafa geçebilirim ama bir tenis topunun geçmesi imkansız. İşte bir taumip ile nitrojen arasındaki fark da bu. Nitrojen düz bir çizgi halinde hareket edip bir tenis topu gibi sağdan soldan sekiyor, tepkisiz. Ama taumipler daha çok bana benziyorlar, uyaran tepki yetisine sahipler. Çevrelerini algılayıp bu girdilere dayanarak hareket ediyorlar. Taumiplerin astrofajları tespit edip onlara doğru hareket edebildiklerini biliyoruz zaten. Yani duyuları kesinlikle var. Ama nitrojen atomlarını kontrol eden şey entropi. Herhangi bir şey yapmak için çaba harcamayacaklar. Ben bir tepeyi tırmanabilirim. Ama bir tenis topu geriye tekerlenmeden önce ancak belli bir yere kadar çıkabilir. Ama hiç aklıma yatmıyor. Adrian gezegeninden gelen bir taumip nasıl oluyor da Erit gezegenindeki bir teknolojik icat olan ksenonitin içinden geçmeyi biliyor? Hiç mantıklı değil. Yaşam formları öyle yok yere evrim geçirmezler. Taumip üst atmosfer katmanında yaşıyor. Yoğun moleküler yapıların arasından geçme yetisini niye geliştirsin ki? Bunun için ne gibi bir evrimsel neden? Burrito'mu düşürüyorum. Cevabı biliyorum. Bunu itiraf etmek istemiyorum hiç ama cevabı biliyorum. 47. ayrımın sonu. Sayfa 504.